Ayrım 9.
Elinde öteberisini koyduğu bir çuvalla asker durup soluklandı. Sağa sola bakındı, mendiliyle yüzünü sildi. Güneşten iyice yanmış yüzünde hatları belli olmuyordu ama yürüyüş Yusuf'un yürüyüşüydü. Şu aceleci adımlar, çökük omuzlar, yaklaştı kemikleşmiş incelmiş yüz Yusuflaştı. İşte Yusuf, rüya değil, hayal de değil, basbayağı Yusuf. Yusuf'un gözleri pencerede durdu, besbelli gidesi yok. Torbayı yere bıraktı, cebinden sigara ve kibrit çıkarttı. Bir sigara yakımlık mola verdi. İşte Yusuf bu sigarayı yaktı, bolca duman savurdu. Bak bak gitmiyor, Esma'nın yüreği ağzında. Yusuf'un şuralarda durduğunu birisi görse neler demez. Şunun korkusuzluğuna bakın, demek unutmamış Esma'yı, besbelli sigarayı burada tüketecek. Birden mutfak tarafından anası seslendi. Esma pencereden çekildi, fırlayıp mutfağa koştu. Bu defa yanakları kendiliğinden kızarmıştı. Buyur ana. Kadın raftaki tencerelerden birini işaret ederek, boyum yetmedi, şu tencereyi indiriver hele dedi. Esma tencereyi alıp anasına uzattı. Şerife Hanım kızın yüzünü araştırdı. Esma duygularını ele vermekten korkup yüzünü kaçırdı. Ambardan bana biraz un getir dedi kadın. Şu tası al doldur. Peki. Kız dönüp iki adım atmışken Şerife Hanım yine seslendi. Tavuklara da biraz yem ver he kızım. Esma öfkesini bastırmaya çalışarak olur dedi. Ambara inmeden önce odaya koştu. Perdeyi açtı. Yusuf'u orada bulacağını sanıyordu. Torbası ayaklarının dibinde yaz güneşi gibi gülümserken. Ama Yusuf yoktu. Yine yokluklara karışmıştı. Esma sedirin yastıklarına yumruklar indirdi. O pencereden çekilince Yusuf durur mu? Durmaz elbet. Esma kızım orada mısın daha? Toparlanıp odadan çıktı. Basamaklardan çarçabuk indi. Rum mahallesi yaz güneşinin altında yine tembel mahmur çizgilerine bürünmüştü. Oysa bütün gece kıpır kıpır ışıklarıyla ayaktaydı. Şarapçı Marco ile kardeşi Yorgaki'nin naraları, kahkahalar, şarkılar, kırılan şişe ve kadeh sesleri İlyas'ın odasına sızıp durmuştu. İlyas uyuyamamıştı. Pencere önünde ard arda sigara içmiş, izmaritleri Rum mahallesine savurarak rahatlamaya çalışmıştı. İşte o kadar. Bunun dışında koca ev Rum mahallesine karşı sessiz ve mağlup bir görünüş içindeydi. Oysa bir zamanlar orada selamlaştıkları, hal hatır sordukları insanlar vardı. Annesinin dilinden düşürmediği komşular, İrenler, Tasulalar, Annalar, hatta Marco ile Yorgaki'yi bile üzüm bağları ve şaraphane arasında delikanlı has taşkınlıklarla gidip gelen sevimli delikanlılar olarak görürdü. Şimdi orada işgalle değişmiş yahut gerçek yüzlerini ortaya koymuş insanlar vardı. İşte Madame Sophie, eczacı Aleko'nun karısı. Daha yakın zamana kadar İlyas ona Sophie teyze derdi. Sophie de ona yortularda boyalı yumurta çörek verirdi. Şimdi balkonunun gölgesine çekilmiş, kasnakta iş işleyen Sophie teyze yabancı biri gibi duruyordu. Artık Aleko'yla da Aleko amca demiyordu. Bunu yeni fark etmişti. Aleko amca, ninemin şurubu hazır mı? Hazır evlat. Na şişe, düşürme sakın. Aleko amca onu severdi. Şimdi Rum mahallesine karşı yenik bir sessizlik içinde duran koca eve sık sık gidip gelirdi. İlyas'ın babasıyla da yakın dostular. Yunanların işgalinden bu yana Aleko suskun ve ezik bir görünüşe bürünmüştü. Gidip gelmeleri seyrekleşmişti. İlyas dükkanın önünden geçerken onunla sessizce selamlaşıp yürüyordu o kadar. Oysa daha önce Aleko amca şakalaşırdı onunla. Bay İdadili derdi. Potinler yine parlamış, gömlekte gıcır gıcır. Gene caka satıyorsun kerata. İşte yine dükkanında kendi kabuğuna çekilmiş, gözlükleri burnuna düşmüş gazete okuyordu. Seslense mi? Aleko amca dese mi? Hayır, araya bir duvar örülmüştür, görünmez bir duvar. İlyas kararsızca durdu, Aleko gözlerini gazeteden ayırdı. Yüzü gölgelerden sıyrıldı, sağlıklı pembe yanakları, gür beyaz bıyıkları ile eski dost Aleko. Tezgahın ardından doğruldu, kapıya doğru yürüdü. Vire çocuk, selam sabah yok mu? İlyas mahcup gülümsedi, meşguldün, rahatsız etmeyeyim dedim. Yok Vire, okuduğum yerleri bir daha okuyordum, gel hele otur biraz. İlyas adamın peşi sıra içeriye girdi, dükkanın o kendine has kokusu içine daldı. Oradaki bir tabureye ilişti. Aleko ellerini ovuşturup kırdığı birinin nasıl kazanacağını anlatan bir görünüşle etrafına bakındı. Sana ne ikram etsem bilmem ki. Zahmet etme Aleko amca, yok canım ne zahmeti, akide şekeri olacaktı. Aleko böyle diyerek rafları araştırdı. Nihayet İlyas'ın çocukluğundan beri aşinası olduğu mavi cam şekerliği indirdi. İşte işte buldum. Kapağını açıp uzattı. Akideler uzun süre durmaktan kabuk bağlamışlardı. Renkleri de matlaşmıştı. İlyas dükkana eskisi kadar gidip gelen olmadığını bitmemiş yenmemiş akidelerden anladı. Uzanıp aldı bir tane. Naneli olandan. Şeker ağzına attı. Alıştığı sevdiği serin tat damağına çabucak yayıldı. Bu Aleko amcanın oraya o görünmez duvar örülmeden önceki yakınlığını getirdi. Geçmiş o duvarı zorladı ama yıkamadı. Baban nasıldır? Epeydir gördüğüm yok. İyidir dedi İlyas. Bugünlerde belediyede çok işi oluyor. İlyas'ın babasının görünmeyişinin asıl sebebi bu değildi. Aleko da biliyordu bunu. Tezgahın arkasındaki iskemlesine çöktü. Dün akşam bizim mahallede gençler biraz gürültü yaptılar. Eh, olacak o kadar, gençtirler. Eğlendiler. Lakin kafalar eskisi gibi sağlam değil, gürültüye gelemiyor. Sophie'nin de başı şişti, uyku tutmadı. Siz de duymuşsunuzdur, ben çıkıp seslendim, lakin aldırmadılar. Dedim ayıptır, karşı mahalleden utanın. Duyan da bayram var sanır, birkaç münasebetsiz. Neyse, sen askere gidecekmişsin, öyle mi? Evet. Vire gazete çıkaracaktın, yüksek tahsil yapacaktın. Ne oldu bunlar? İlyas ağzındaki şekerin acılaştığını hissetti. Elinde olmadan başını eğdi, sonra toparlandı. Vatan vazifesi dedi. Osman da gidecek, daha birçokları. Nizami birlikler kurulacak diye işittim de. Demek Osman da, şu bizim Kara Osman. Muharebe kötü şey, iyi değil. Böyle dost olmak, dostça geçinmek varken bu Yunanlar da azıttılar canım. O tarafı tutuyorsam kör olayım. Demek Osman da gidiyor. Aleko'nun yüzünde gerçekten üzüldüğünü anlatan çizgiler, gözleri de hafifçe buğulanmış mıydı ne? Ah keratalar, şuradan geçmenize alıştım ya, arayacağım. İlyas kalktı, sesi eski canlılığına kavuşmuştu. Yine geçeriz be Aleko amca, daha gazete çıkaracağım biliyorsun. Ya ya, adını da bulmuştu, neydi o? Teceddüt. Hah teceddüt, ne o, niye kalktın, konuşuyorduk. Gideyim, arkadaşlarla çardaklı kahvede buluşacaktık. Aleko kırık dökük, eh sen bilirsin dedi. İlyas kapıya doğru yürüdü, o da peşinden geliyordu. İlyas dedi, bizi unutma. İlyas cevap vermedi, sadece gülümsedi, sonra sokağın çiğ aydınlığına karıştı. Osmanlıların evinin karşısındaki sarmaşıklı duvarın köşesinde durup pencerelere baktı. Üst kat pencerelerden biri açıktı. Perdenin hafiften kıpırtısı eski kerpiç evde tek hayat işaretiydi. İlyas büyüklerin hoş karşılamayacağını bildiği halde parmaklarını ağzına sokup bir ıslık çaldı. Sonra bir daha çok sürmedi, açık pencerede Osman'ın yüzü belirdi. Hadi çardaklı kahveye, Selim çağırdı. Geliyorum dedi Osman. Osman'ın ardında kız kardeşleri belirip kayboldular. Osman çekildi, İlyas sarmaşıklı duvara yaslanıp bekledi. İşte bu harap evde oturuyordu Osman, iki kız kardeşi ve anasıyla. Babasını birkaç yıl önce kaybetmişti. O zamandan bu yana Osman'ın annesi sağa sola çeyiz işleyip geçimini sağlamaya çalışıyordu. Osman'a da Halil Bey el atmıştı. Üstünü başını o donatır, okuma masraflarını o karşılardı ve Osman alacalı morlu tepelere bakan bir sandık odasında derslerini çalışır, geniş at çiftliğinin hayalini işte o odada kurardı. Kapı açıldı, Osman ceketini bir omzuna asmış olarak fırladı, yürüdüler. Sokak yaz sonunun tozlu renkleri içinde sessizliğe gömüldü. Yunanlılar Uşağı da zapt etmişler, duydun mu dedi Osman. İlyas adımlarını ağırlaştırdı. Demek dün geceki eğlencenin sebebi buydu, şimdi anlaşıldı. Bayram yapıyorlardı sanki. Böyle giderse diyorum, bunlar Ankara'ya da girerler. İlyas durdu. Güzel, göz alıcı bir tabaka çıkarttı, uzattı Osman'a. Osman sigaranın acemisiydi, iş olsun diye aldılar, yaktılar. Yanlarından bir atlı araba geçti, tozlu sarı yolda izler bırakarak. İlyas Yusuf'u hatırladı, sonra İzzet'i, yürüdüler. Ne dersin, taarruz büyüyecek mi sence? Bilmem dedi İlyas. Acaba hangi cephede savaşacağız, hiç düşündün mü? Bunu da düşünmedim, daha doğrusu aklıma geldikçe geriye ittim. Geleceği düşünmek istemiyorum artık. Ya teceddüt? Şu günü yaşayabiliyor muyuz, en güzeli bu. Hadi yürü, çardak altı bizi bekliyor. İşte hayatın kıpırtıları. Fıskiyenin ruhları yıkayışı, havadaki hanımeli kokusu, kösememişin alışılmış dost yüzü. Havada sallanarak getirilen tepsi, dökülmeyen kahveler, aşığın sazı, kahkahalar. İşte Selim. Ne o Selim, babandan izin alabildin demek. Bunu söyleyen Osman'dı. E askere gideceğiz artık, o kadar olsun. Uşağı zapt etmişler, haberin var mı dedi İlyas. Var ya, bizim dükkan haberi herkesten önce alır. Hasır taburelere çöktüler. Çayları söyleyelim mi? Selim, dur hele Osman, acele etme, bekleyelim. İlyas'la Osman bakıştılar. Neyi bekleyeceğiz ki dedi Osman. Selim gülümsedi, cevap vermedi. Biri mi gelecek yoksa dedi İlyas. Selim kollarını göğsünde kavuşturmuş, belirsiz bir yere bakıyor, gülümseyerek Osman Selim'in ensesine bir şaplak indirecekmiş gibi yaptı. Söylesene bak, indireceğim şimdi. Müjdemi verin de öyle. İlyas'la Osman yeniden bakıştılar. Ne müjdesi yahu dedi İlyas. Osman ceplerini karıştırıp bulduklarını masaya boşalttı. Pekala. Bir mendil, tarak, zeytin çekirdeğinden tesbih. Bursa işi küçük bir çakı. İlyas da bu arada cebinden bir küçük defter, Yasemin ağızlık, Uğur diye taşıdığı firuze taşını çıkarıp masanın üzerine koydu. Bakıyorum para kesecikleri ortada yok. Osman gülerek, biz mektepliyiz, iş sahibi olan sensin dedi. Şunlardan birini beğen işte. Selim onları bezdirmek için hediye seçimini ağırdan aldı. Masadakileri evirip çevirdi, inceledi. Alıyormuş gibi yapıp geriye bıraktı. Sonunda çakıyla küçük defterde karar kıldı. Bak, helal etmeyecekseniz almam ha. Uğur'un bozulmasın diye şu taşı almadım İlyas. Yoksa gözüm ondaydı. Eh gün ola devran döne dedi Osman. Elbet bizim de müjde isteyeceğimiz bir zaman gelir. Selim güldü, defter ve çakıyı cebine attı. Hani müjde? Bunu soran İlyas'tı. Birazdan gelecek. Bak Selim dedi Osman, işi uzattın. Seni kendi yaptığın küplerden birine tıkacağım galiba. Cezayı hak etmeye başladın. Yoksa başında testi mi kırsak, ne etsek? Selim'in gözleri o yana doğru gelmekte olan Yusuf'a takıldı. Gözlerinde muzip parıltılar. İşte işte geliyor. İlyas'la Osman başlarını yola çevirdiler. Osman ayağa fırladı. Yusuf bu, billahi Yusuf. Yusuf adımlarını hızlandırdı. Yanık yüzünde bir gülümseyiş. Osman karşılamak için kapıya koştu. Ardından İlyas'la Selim. Kösememiş, elinde tepsi, orta yerde durmuş onlara bakıyordu. Aşık sazını susturmuştu. Yusuf arkadaşlarıyla kucaklaştı. Kösememiş'in kahvesi birden canlanıvermişti. İlyas, Selim'e bizden önce görünmüşsün. Aşk olsun Yusuf ağabey, dedi. Sabah çarşıda şöyle bir dolandım. Selim'i o zaman gördüm. İlyas'la Osman'ı kahveye çağır, geldiğimi söyleme, şaşırsınlar, dedim. Müjdeleri topladı bile, gitti bizim Çakı. Neyse, helal olsun, seni gördük ya, dedi Osman. Selim Kösememiş'e seslendi. Memiş ağabey, gayrı çayları isteriz. Taburelere çöktüler. Anlat, dedi İlyas. Sabah geldim, evvela 9 ayak hamamına bir uğradım. Başka türlü kirimiz çıkmazdı. Şu esmerliğim de gidecek sandım ama gitmedi. Yandık kavrulduk dağlarda. Kösememiş önce çayları getirdi. Daha sonra arka bahçeden koparttığı Sultan Selim incirlerinden. Yusuf'un şerefine, dedi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hay yaşa, dedi Yusuf. Kösememiş işi gücü unutup bir tabureye çöktü. Yusuf'u dinlemeye koyuldu. Özlemişim Söğüt'ü, sizleri de. Jandarmalık nasıl bir şey, diye sordu İlyas. Hiç adam öldürdün mü? O nasıl söz öyle? Hiç aklıma geldi de. Güzel bir şey gelseydi bari. Hay senin okumuş aklına. Neyse. Şimdi Çaltı'da bir karakol kurulacak. Oraya kumandan oluyorum. İki süvari verdiler yanımıza. Bakalım işimiz daha kolaylaşacak. Şu bir yıl oradan oraya adam kovaladık hep. Firarların ardı arkası kesilmedi. Yunan taarruz ediyor. Her gün biraz daha ilerliyor. Bizimkilerse salkımından kopmuş taneler gibi. Firar eden çok mudur Yusuf ağabey? Bunu soran Selim'de. Olmamalı derim ama oluyor işte. Bunları kazanmak lazım. Cahillikten firar ediyorlar. Bunları yakalamak iş değil. Esas eşkıya ile uğraşmak zor. Susup çayından bir yudum içti. Bir Süleyman Efe var Çaltı tepelerinde. İşte onun peşindeyim. Teslim olması için emir çıktı. Lakin o ve adamları kaya kovuklarını mesken etmişler kendilerine. İşleri haraççılık, adam soymak. Süleyman Efe biz bu dağlarda düşmana karşı bekçilik ederiz dermiş. Bak şunun kurnazlığına. Selim heyecanlanmıştı. Ben onu 9 ayak hamamında görmüştüm. Adamlarıyla geldi. Pala bıyıklı birer karış. Dağ gibi heybetli adamlar. Lakin içleri kov. Bakma sen. Osman atıldı. Ne dediğini anlatsana. Selim gülümsedi. Bize caka satmaya kalkıştı. Daha doğrusu Söğüt taburu için bir yığın çulsuz dediydi. Ben de çulsuz mulsuz çıkmışlar ya ortaya, dedim. Dedin mi böyle? Dedim Yusuf ağabey. Tabii çok öfkelendi. Hani beni bir karınca gibi ezecek sandım. Tellak boğuntuya getirdi de sıvıştım oradan. Yusuf Selim'in yüzüne değil de çardaktaki sarmaşık dağlarına bakıyor, bıyığıyla oynayıp duruyordu. Yakalayabilecek misin onu kaya kovuklarında? İlyas sormuştu bunu. Selim ekledi. Beni deliğimden kimse çıkaramaz, diyordu. Desin bakalım, göreceğiz elbet. Kösememiş onları bir arada gördüğü için seviniyordu. Kalkıp boşalan bardakları toparlarken İzzet nerelerde, o ne yapar acaba, diye sordu. Ne yapsın, dedi Yusuf. Gey ve boğazını tutuyorlar şimdi. Bir defasında rastladım. Zayıflamış, çökmüş o da. Ağabeyi Çerkez Ethem'in Kuvayi seyyaresinde cakası yerindeydi. O her zaman öyleydi, dedi İlyas. Osman, Yusuf ağabey, dedi. Kuvacılarla nizamiler arasında geçimsizlik olduğu doğru mu? Geçinemezlermiş. Filan yerde eşkıya mı dağıtıldı? Bir taraf biz dağıttık dermiş, öbür tarafta hayır biz dermiş. Yusuf eliyle masaya vurdu. Orduyu ikiliye düşürücü laflar istemem. İki taraf da bu vatanın evladıdır. Ama üzüm salkımının dağılan tanelerinden bahsetmiştin. O lafın gelişiydi. Yusuf daha birkaç söz söylemeye hazırlanıyordu ki, gözleri boz eşeğiyle çarşı içinden o yana doğru gelen Veli'ye takıldı. Veli eşeği çarçabuk bir ağaca bağladı, koştu. Yusuf ağabey, Yusuf ağabey. Yusuf Bursa'ya giderken de Veli böyle deli deli koşmuş seslenmişti. İlkinde bir telaş ve endişe gizliydi, bunda ise sevinç. Yusuf ağabey kahveye girmesine izin verirdi artık. Öyle değil mi? Kızarmış gürbüz yanaklarıyla kahveye daldı. Hoş geldin Yusuf ağabey, elini öptü, gözlerinde sorularla baktı. Ne zaman geldin, nasıl geldin, yine dönecek misin, ben de burada oturabilir miyim gibisinden. Yusuf bir tabure gönderdi. Hadi hadi otur, dedi. Veli artık çocukluktan çıkmış, yetişkin bir genç tavrıyla tabureye çekti, oturdu. Söğüt iyice ıssız geldi ona. Gözleri Abdullah Bey'i, Halil Hoca'yı, Müftü Efendi'yi arayıp durdu. Babası kimisi müfrezelere kumandan oldu, kimisi şuraya buraya yardım götürür. Buralarda bir biz kaldık, demişti. Yusuf dağlara bayırlara vurmuştu kendini. Esma'yı keçi otlatırken görürüm ümidiyle. Söğüt tepelerinde yaz sonu çiçekleri, unuttuğu güzelliklere iyice bakıyordu. Esma belki buralarda dolaşmıştır. Çüş çiçekleri koklamış, şu yapraklara elleri değmiştir. Hınzır kız onu gördüğü halde neden çıkmaz şuralara? Vazgeç Yusuf, vazgeç. Bu kız senin kısmetin değil. Hep bir mavi yazma arayıp duruyordu. Eşkıya ve kaçak peşine düşmeden önce onu bir kerecik görseydi. Dağ taş ıpıssız, bazen hayvanlarını otlatan yaşlı bir kadına rastlıyordu, o kadar. Sonra ümidini iyice tükettiği bir gün Esma'yı Sır Hoca taraflarında buldu. İşte sevimli keçiler, bak bak yavruları da var. İşte mavi yazma, evet o rüyalarının inanılmazlığı içinde o yana doğru yürüdü. Esma, kız bir uykudan uyanır gibi gözlerini araladı, gözleri kirpiklerinin gölgesinde menevişlendi. Bu gelişi bekler gibiydi yahut bu gelişten haberliydi. Onu ta ötelerden görmüş olmalıydı. Yusuf ne diyeceğini bilmiyordu, ne demeliydi? Oysa bu seslenişin içinde çok söz vardı. Ne bilsin Esma, ne demeliydi sahi? İzinli gelmiştim, iznim bitiyor, keçiler çoğalmış bakıyorum. Çoğaldı tabii, isimleri de var. Ya, birisi Zeybek, öbürü de Garip. Zeybek ve Garip, benim gibi garip desene, sen garip misin? Yusuf çömeldi otları düdükleyerek, öyle sayılmaz mı dedi, asker olan kişi bir parça gariptir. Esma Yusuf'un böylesine yakın durmasından huzursuz olmuştu. Yusuf ise bu inanılmaz yakınlığı bir daha yaşayamama korkusu içinde Esma'ya biraz daha sokuldu. Dudaklarının ucuna gelip geri dönen o soru Esma'ya söz kesilip kesilmediği içini kemirmedi. Ben gideyim, Ayşe Ana bizi görmesin dedi Esma. Kalkacak gibi yaptı ama kalkmadı. Kim bu Ayşe Ana? Esma parmağıyla ötede bir şahin yuvasını andıran evi gösterdi. İşte orada oturuyor. Söğüt'ün yiğit anası, sağ solu belli olmaz. Alim Allah vuruverir seni, jandarma mandarma demez ona göre. Sahi mi? Evet ya, Yusuf güldü. Olsun, bu kötü dünyadan kurtulmuş olurum ben de. Esma göz ucuyla baktı. Ne o, üzülür müsün yoksa? Yusuf'un eksikliği kimin umurunda? Yusuf gider, başka Yusuflar gelir. Gelip de vursun Ayşe Ana, bir yana gitmem. O zaman ben giderim dedi Esma. Sır Hoca da Esma ile Yusuf'u görmüşler demelerini istemem. Esma böyle deyip kalktı, üstünün başının otunu, dikenini silkeledi. Yusuf o güzel rüyadan uyanmak üzere olduğunun telaşı içindeydi. Kız gidip ötedeki meşenin gövdesine sırtını dayadı. Ama ben senin çocukluk arkadaşın değil miyim dedi Yusuf. Bizi yan yana görseler ne çıkar? Ne olacak, adım çıkar. Yusuf kalktı, kıza doğru birkaç adım attı. Ah bir sorabilse, dese ki aylardır yatağım yorganım hep diken. Birine söz vermişsindir diye dikenli dallarla kanar yüreğim. Hep bir düğün alayına rastlamaktan korkarım. Sanki birisi Esma'yı vermişler diyecek. İçimde hep bu korku. Esma. Evet. Güçlü dirençli kapkara gözler. Yusuf'un cesaretini kırmak üzere bu gözler uzun upuzun gecelerdir. Geceler ki sabaha bir türlü varılamaz. Diyecektim ki Sır Hoca'da her şey sır olur. Bizi gören olmaz. Korkma diyecektim. Sır Hoca bizi korur. Bulut gibi kayboluruz diyecektim. Esma güldü. Öyle derler ama ben inanmam. Yusuf yeniden cesaret bulup birkaç adım daha attı. Bir şey daha diyecektim. Çıkan kısmetleri niye teptin? Esma gevşeyen yazmasını düzeltip yanağına kıstırdı. Bu soruya bir cevap aradığı belliydi. Gözleri Zeybek'e takıldı. Hayvan bulundukları yerden epeyce uzaklaşmıştı. Zeybek buraya gel, bak bak almış başını gidiyor. Hele bırak şimdi Zeybek'i, sen soruma cevap ver. Ne sormuştun ki? Çıkan kısmetleri niye teptiğini sordum. Beğenmedik de ondan, koca koca konaklardan da isteyenler oldu. Onların da huylarını beğenmedik. Yusuf ayaklarındaki eski fotinlerin sıkıntısını duydu. Güneşten rengi atmış elbisesinin içinde kaybolup gitmek istedi. Avuçları terledi, ne söyleyeceğini bilemeden bıyıklarıyla oynayıp durdu. Demek öyle, elbette koca koca konaklardan da isteyen olacak. Sen öyle yerlerde oturmaya layıksın ama karşına çulsuz biri çıksa, sana gönül vermiş biri. Sen de ona biraz meyilli olsan varır mıydın? Esma eliyle çenesini tutup düşünür gibi yaptı. Bilmem ki eğer gönül vermişsem, çulsuz oluşuna bakmam. Yani varır mıydın? Gönül vermişsem evet. Yusuf bu cevabı kendisi için söylenmiş sayarak coşkunlukla sahi mi dedi. Neredeyse demek beni benim gibi bir çulsuzu geri çevirmeyeceksin diyecekti, tuttu kendini. Esma birden eyvah diye bağırdı Ayşe Ana. Kız bir serçe çabukluğuyla yanından kaçıverdi. Yusuf'un gözleri sığırlarıyla o yana doğru gelen kırmızı şalvarlı kadına takıldı. Ayşe Ana buydu demek. Esma keçilerinin yanına varmıştı bile. Yusuf ağaçların arasına daldı. Artık günler geceler boyu hep o sözü düşünecekti. Eğer gönül vermişsem, yani sana varabilirim demekti bu. Çünkü bunları söylerken kara gözleri ışımış, solgun yanakları pembeleşmişti. Evet evet, bu cevapta Yusuf da vardı. Başka kim olabilirdi? Ama çok sürmedi. Bu sevincin ardından yeni sorular, yeni endişeler geldi. Ya gönül vermemişse? Esma'nın gönlünden geçirdiği bir başkası ise? Bir mektup yazmalıydı Esma'ya. Demeliydi ki, Esma şu sözün gerisinde ne vardı? Gün gece bunu düşünürüm. Nereye gitsem işte bu bilmeceyi çözmeye çalışırım. Taşlara, dikenlere, ağaçlara, bulutlara, yıldızlara sorarım hep. Bu bilmecenin cevabı yok, olmayacak da. Hayır hayır, böyle yazmamalıydı. Şöyle demeliydi. Esma, Sır Hoca'da o gün konuşulacak çok şey vardı ama konuşamadık. Eğer Ayşe Ana yolumuza çıkmasaydı şunu da soracaktım. Bana varır mıydın? Şimdi düşünüyorum da Ayşe Ana gelmeseydi ben bu soruyu sorabilecek miydim sanki? Senin hayır demen benim hayata küsmem demektir. Hatta ölümüm. Hayır hayır, bunların hiçbirini yazamazdı. Yazmış olsa gönderemezdi. Hem nasıl gönderecekti? Veli aracılığıyla mı? Bu doğru olur muydu? O günlerde Esma bilmecesinin yanında bir başka bilmece onu uğraştırıp duruyordu. Kayalı Süleyman, aranmadık dağ taş mağara kovuk kalmamıştı. Süleyman sır olmuştu. İzini tozunu bulana aşk olsun, gidip Süleyman'ın ihtiyar babasını sorguya çekmişti. Adam, benim oğlum benden kopalı yıllar oldu, ne bilirim nerede olduğunu demişti. İhtiyar ocağın başına çökmüş, közleri eşeleyip duruyor, bir yandan da anlatıyordu. Öyleyken biri değildi, arkadaşlarına uydu. Ben onu helali de haramı da öğretmiştim. Kötü damarı gelişti demek, fazla da uğraşma, bulamazsın, sefil olursun şu dağlarda. Sonra Süleyman'ın yanına 30 kaçak daha ilave olmuştu. Yusuf rüyalarında bile onlarla uğraşıyordu. Esma'ya gelince o yazılmamış mektuplardaydı sabah aydınlığında. Otların yabani güz çiçeklerinin kokularında. O sabah karakola muhtar Nuri'yi çağırtmıştı. Nuri Efendi sanki bir dayanak yeri olarak değil de birilerini itip kalkmak yahut yaramaz çocukları kovalamak için kullandığı kalın bostanıyla çıka geldi. Yusuf iskemlelerden birini gösterdi. Buyur otur muhtar efendi. Adam iri gövdesiyle iskemleye oturdu. Oturduk bakalım. Ihlamur kaynattık, içer miydin? Yok yok, az önce kahve içmiştim. Ağzımın tadını bozmayayım. Yusuf bir süre konuşmadan masanın üstündeki kağıtları karıştırdı. Sonra muhtar efendi dedi. Asker kaçaklarının yakalanmasına bize yardımcı olmanızı isteriz. İsimleri şu kağıtlarda yazılı. Bunların 3 güne kadar teslimi lazım. Yoksa ailelerini süreceğiz buralardan. Adana'ya, Ankara'ya. Muhtar tedirgin oldu. Oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Cebinden mendilini çıkarıp gürültüyle burnunu sildi. Bir daha sildi. Sonra onu özenle katlayıp cebine yerleştirdi. Düşman gelip dayanmış. Olmadık işler yapar. Bunlar da tutmuş askerlikten kaçıyorlar. Bu olacak bir iş mi muhtar efendi? Vallahi doğrusun, hem de çok doğrusun. Yunan'dan kaçılır mı be? Vay ödlekler vay. Elime geçirsem şu bastonla pestillerini çıkarırdım bunların. Ama kabahati büsbütün şu toy çocuklarda bulmayalım. Neden mi? Bizim işlerimiz binbir yamalı bohçaya döndü artık. Her kafadan ayrı bir ses çıkmadı. Bak şimdi Yeşil Ordu kurulmuş. Kimi bunları tutar, bu da Ankara'da kurulmuş. Derler ki Çerkez Ethem'le kardeşleri de bu Yeşil Ordu ile alakalıymışlar. Ankara'da bir de meclis var. Mustafa Kemal'in meclisi. Bir de İstanbul'da hükümet var. Bir de padişah hazretleri. Kimi Yunan'ın üstüne gidelim der, kimi hele durun acele etmeyin. Kalır mı muharebe aşkı kimsede? Kalmaz. Sen bana şimdi söyle, bunlardan hangisi baş? Tabii padişahımız efendimiz bir yana. Zannetme ki İstanbul hükümetini tutarım. Şu damat Ferit tutulacak adam mıydı? Neyse ki çekilip gitti. Nesini tutayım? Sevr müdahalesine o imza koymadı mı? Hah, lakin bu kuvacılar da soyup soğana çevirdiler ortalığı. Neyse. Bize asker lazım muhtar efendi. Sözü oraya buraya dağıtmayalım. Bak Şark'ta Ermenilerle muharebeye girildi. Yunan neredeyse buralara gelir. Bize asker lazım. Şu çocukların aileleriyle konuşmanı istiyorum. Onları ikna et. Yoksa Adana'ya göndereceğim onları, bilmiş ol. Ben söylerim, söylemesine de onlar dinlerler mi bilmem. Yusuf kaçakların adlarının yazılı olduğu kağıtları muhtara uzattı. Bunları da al muhtar efendi. Güzellikle gelirlerse gelsinler. Yoksa bizim şube reisi Hüseyin Bey'in eline düşerlerse yandılar. Muhtarın göz bebekleri yuvalarında döndü. Hüseyin Bey'in öfkesi nasıl olur bilirsin, dedi Yusuf. Muhtar toparlandı. Bilirim elbet, bilirim. Eli tabancasında gezip durur. Neyse, ben onlara derim bunları. Müsaadenle. Müsaade senin. Muhtar bastonunu kavrayıp doğruldu. Kapıya doğru yürüdü. Sonra vücudunu hafifçe döndürüp eğer teslim olurlarsa yüzbaşının öfkesi yatışacak mı, diye sordu. Ben onları affettirmenin bir yolunu bulurum muhtar. Muhtar yapmacık bir uçsallıkla sen bilirsin, dedi. Çıkıp gitti. Yusuf kendi kendine güldü. Hüseyin Bey'i öne atması iyi olmuştu. O korkuyla gelip kuzu kuzu teslim olacaklardı. Orduya asker kazandırmanın heyecanını duydu. Tütün kesesini çıkarıp keyifle bir sigara sardı. Sabah karakolun küçük penceresinden dışarıyı gözleyip duruyordu. Puslu bir sonbahar sabahıydı. Ortalık sessiz, Durmuş kapı önünde nöbetteydi. Arada bir kötü kötü öksürüyor.